Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.
Değerli dinleyenler, 5. Sanat'ta bu hafta sizlerle birlikteyiz. İyi bir program olmasını temenni ediyoruz. İyi bir hafta geçirdiğinizi düşünerek sizlerle birlikte olmanın mutluluğuyla birlikte hemen programımıza geçiyoruz.
Benim düşüncem.
Değerli dinleyenler, benim düşüncemde bu hafta tabii Ramazan'ı yaşıyoruz. Ramazan ve kültür diyeceğiz, Ramazan ve sanat diyeceğiz. Ramazan'ın etkisi bizim memleketimizde günlük yaşamın bütün alanlarına 7/24 yansıyor. Yani bir an bile yok ki o Ramazan'ın dışında bir kurgumuz olsun. Bütün yaşamımızı, günlük yaşamımızı ona göre dizayn ediyoruz. Yeme saatlerimiz ona göre, uyku düzenimiz ona göre, hatta çalışma düzenimiz ona göre şekilleniyor. Hal böyle olunca da kültür de, sanat da bundan etkileniyor. Değerli dinleyenler, tabii kültür dediğimiz halse inançla, İnanç değerleriyle yakından alakalıdır. Kültürün unsurları arasına baktığımız vakit inanç belli bir yere sahiptir. Daha başka bir deyişle kültürü oluşturan ve şekillendiren temel etmenlerden bir tanesi inançtır. Bizim kültürümüz de 1000 yıldır belki bu şekilde inanç değerlerimizle yoğrulmuştur. Bugüne kadar gelen kültürümüze baktığımız vakit bu inançla alakalı boyutunu çok yakından görebiliriz. Sadece bu bizde böyle de başka ülkelerde, başka milletlerde çok başka demek değildir. Bütün milletlerin kültürlerini oluşturan temel etmenlerden bir tanesi elbette inanç değerleridir. Onun için kültür unsurlarını birebir aktarmaya kalktığımız vakit böyle çapraşık durumlarla karşılaşırız. Birçok kültürel etkinlik ve kültür unsuru bir yerde, çok yerli yerinde durur ama bir başka yere transfer edildiği vakit orada ayrıksı durabilir, örtüşmeyen bir durum arz ediyor olabilir. Onun için kültürün birebir aktarımı çok fazla mümkün değildir. Birebir aktarmaya kalktığımız vakit de bize uymayan tarafları söz konusu olabilir. Bu şuna benzer, tamam organ nakline eyvallah da organ naklinin de her vücutta, her organın uyum sağlayacağı şüphelidir. Bu transplantasyonun yerli yerinde gerçekleşmesi için organın her şeyden önce o vücuda uyum sağlaması gerekir. Kültürel değerlerin aktarımında da bu böyledir. Hepsinden fazla bu böyledir. O sebeple Batı kültürünü birebir Doğu toplumlarına aktarmaya kalkışmak bu beyhude bir çabadır ve oturmayan bir süreç olacaktır. Ve netice itibarıyla da bugüne kadar bizim toplumumuzun yaşadığı bazı gerçekliklerden hareketle bu rahatlıkla söylenebilir. Kültürün birebir aktarımı diye bir şey söz konusu olamaz. Değerli dinleyenler, hep bahsediyoruz. Bizim kültürel değerlerimizi oluşturan inanç sistemimiz Ramazan ayı da bu anlamda inancın yaşandığı, yoğun olarak yaşandığı bir ay. Dolayısıyla hem gündelik yaşamımıza sirayet ediyor, hem öbür taraftan düşünce biçimimizi, inanç biçimimizi, kültüre yaklaşımımızı, hatta televizyonlara varıncaya kadar, televizyon yayıncılığına varıncaya kadar hepsi Ramazan formatına giriyor. Tabii Ramazan'ı bir kültürel etkinlik olarak göstermek de doğru değildir. Yani bunu derken Ramazan'ı bir kültürel etkinlik olarak görüyor değiliz. Böyle lanse etmek elbette mümkün değildir. Ramazan her şeyden önce bir ibadet ayıdır. Ramazan'da yoğun olarak insanlar Allah'a yaklaşırlar. Oruçları onları Allah'a yaklaştırır ve sadece yemeden içmeden kesilmezler. Yemelerini içmelerini sadece kontrol etmezler. Bununla beraber bu sabır ayında dillerini de, gönüllerini de, yaşantılarını da hepsini bu sabır formatında eğitirler, bir eğitime tabi tutarlar. Dolayısıyla bir aylık bir kamp dönemidir adeta, bir ibadet ayıdır. Dolayısıyla kültürel etkinlik olarak görüyor değiliz. Her ne kadar bazı yayınlarda şurada burada Ramazan etkinlikleri olarak, kültürel etkinlik olarak lanse ediliyor olsa bile bu her şeyden önce bir inanç ayıdır, ibadet ayıdır. Fakat gel gör ki bu inanç, ibadet elbette kültürümüzü de şekillendirmektedir. Yani bunun kültürel uzantılarının olması gayet tabidir, gayet doğaldır. Kültürümüze şekil vermesi gayet tabidir. Aksi takdirde bunun böyle olmamasını yadırgamak gerekir. Yani inancınız var bir tarafta, yaşantınıza sirayet etmiyor. İnancınız var bir tarafta, kültürünüze şekil vermiyor. Böyle bir şey mümkün, dünyanın hiçbir tarafında mümkün değildir. Hal böyle olunca söylemek istediğimiz şey şu. Evet, Ramazan bir inanç ayı, ibadet ayı, bir kültürel etkinliğe indirgenemez. Fakat öbür taraftan kültürümüze verdiği bir şekil var, kültürümüze attığı bir format var. Bunu da görmek gerekiyor. Ve bütün hayatın bütün unsurlarına sirayet eden, adeta kendi rengiyle boyayan bir renkten bahsediyoruz. Sabah kalkmanız ona göre, yemeniz içmeniz ona göre. Yani gece yarısı kalkıp yemek yediğiniz başka bir vakit yok. Ama Ramazan ayında sahura kalkıyorsunuz. Ve bütün ailece kalkıyorsunuz. Ve onun hem sahurun hem iftarın kendine göre bir lezzeti de var. Ha gündüz aç kalıyorsunuz, susuz kalıyorsunuz. Hatta Allah sokakta çalışanlara güç kuvvet versin. Onlar için hakikaten zor da olabiliyor. Bazı mesleklerde zor da olabiliyor. Fakat Allah ona göre de sabrını vermiyor değil. Yeter ki siz tutmaya kalkın. Fakat hepsinden önemlisi, madem kültür dedik, madem Ramazan dedik, şuraya getirip bağlamak lazım. Değerli dinleyenler, bütün ibadetlerin kaynağı da Kur'an-ı Kerim. Allah Kur'an-ı Kerim'de bütün emirlerini bize bildirmiş, buyurmuş. İlk emir de nedir? Okudur. Dolayısıyla hem Ramazan'la da bütünleştirerek Kur'an'ın ilk emri olan okuyu, oku emrini biz bütün hayatımıza, hayatımızın bütün safhalarına rehber edinmek durumundayız. Fakat özellikle de Ramazan ayında madem hayatımızın bir ayını gecesiyle, gündüzüyle, ibadetle geçiriyoruz, Allah'ın emirlerine riayet etmekle geçiriyoruz, bu ilk emrin de oku emri olduğunu dikkate alarak daha fazla okumaya yoğunlaşmamız gerekir diye düşünüyorum. Neyi okuyacağız? Elbette önce belki Kur'an okuyacağız, Allah'ın kitabını okuyacağız, emirlerinden haberdar olacağız. Fakat öbür tarafta da sadece Kur'an okuyun demiyor kitap, okuyun diyor. Her şeyi okuyacağız. Belki ilmin her türüyle meşgul olacağız. Onu da bırakalım, sadece kitap okumayı da bırakalım. Mesela tabiatı okuyacağız, tabiat kanunlarını keşfetmeye bakacağız. Mesela insanların ruhuna sirayet edebilmenin yollarını arayacağız. Hepsi bunların Allah'ın hani ayetleri, o anlamda hepsine ayrı ayrı bir okuma kılavuzu var. Olayları okuyacağız, gidişatı okuyacağız. Sadece kitap okumaktan bahsetmeyeceğiz ve insanları okuyacağız, tanıyacağız, milletleri okuyacağız. Gelişmeleri, sanatı, tarihi, bilimi ve bilimde, sanatta ve bilgide netice itibariyle belli bir yeterliğe ulaşacağız. Değerli dinleyenler, tabii hem bilgiye ulaşmak hem de bilgeliğe ulaşmak esas olan budur. Batı toplumları belki bilgiye ulaştılar ama bilgeliğe ulaşmakta eksik kaldılar, noksan kaldılar. Burada yapılması lazım gelen şey nedir diye baktığımızda Özellikle hani Cemil Meriç'in söylediği gibi Batı toplumlarında belki eksik kalan şey irfanı tamamlamak gerekiyor. Bilgiyle beraber bilgeliği buluşturmak gerekiyor. Eğer bunu da biz yapabilir isek, çünkü bize düşen, bizim medeniyetimize düşen temel görev, rol budur diye düşünüyorum. Bu noktada bilgiyle bilgeliği buluşturabilirsek insanlığa tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmiş olacağız sevgili dinleyenler. Bu duygularla, bu düşüncelerle huzurlu bir Ramazan, ibadetle dolu bir Ramazan ama ruhuna ererek yaşadığımız bir Ramazan diliyorum.
Kitap Dünya.
Evet değerli dinleyenler, Kitap Dünya'mda bu hafta Bir Çift Yürek kitabı var. Güzel bir kitap. Yani okumayanlar varsa da inşallah okurlar diyelim. Aborjinlerden bahsediyor. Bir Çift Yürek kitabı. Amerikalı bir tıp doktoru olan Marlo Morgan'ın gerçek bir olaya dayanan kitabında hatıralarını anlatıyor bir yerde. Güzel bir roman. Farklı bir kültürel değerden bahsediyor. Yazarın bu kabileyle tanışması bir süreliğine çalışmak için gittiği Avustralya'da gerçekleşir. Yerlerin sorunlarıyla ilgilenmeye başlar yazar ve böylelikle bir adeta hayatında yepyeni bir pencere açılmış olur. Yazar onların sorunlarıyla ilgilenmeye başlayınca onlar da onları tabii yakından tanıma isteği duyar ve onlarla temasa geçer. Ancak bunlar kendi aralarına bir toplantıya davet ederler yazarı, fakat o toplantıya gitmek o kadar kolay da değildir. Bu çok özel bir toplantıdır. Çok özel hazırlandıkları bir toplantıdır ve çölün içlerinde gerçekleşecek bir toplantıdır. 3-4 saat araçla çölün ortasına kadar gitmeleri gerekmiştir. Orada ilkel yerlerin yanında kendisini bulur yazar. Kendisinden istenen ilk şey üzerindeki her şeyi ama her şeyi çıkartmasıdır. Bir peştemale sarılı olarak ve yalın ayak kalan yazar tüm eşyaları kutsalır ve yakılır. Çünkü maddi nesnelerden ve bazı ön yargılardan kurtulmak gerekmektedir. Ve bu yolculuğa çıkmak için de bunlar törensel adeta gerekliliktir, ritüeldir ve vazgeçilmez bir adımdır. Bu adımı atmak gerekmektedir. Bundan sonra yazar bu kabileyle çölü boydan boya geçeceği ve bambaşka bir hayat felsefesiyle karşılaşacağı bir yolculuğa başlamıştır. Tabii yazarı bu kabilenin kabullenmesi, konukseverlikle kabullenmeleri çok önemli bir yer tutmuştur. Belki yazarın kafasında da aborjinlerle ilgili ilkel tırnak içerisinde tanımlaması bir ön yargıya dönüşmüştür daha öncesinde. Fakat onları tanıdıkça bu kabilenin aslında hem ne kadar insancıl ve konuksever hem de ne kadar aslında dünyadan haberdar oldukları, kendisi bir tıp doktoru olduğu için çölün ortasındaki bu seyahat esnasında karşılaştıkları durumlarda sağlıkla ilgili bile kendilerinden çok fazla bilgiye, bilgelikle sahip olduklarını görür ve şaşırır. Yani bir tıp doktorunu bile şaşırtacak bilgileri vardır ve bilgelikleri vardır. 50 bin yıllık bir kültürden bahsediyoruz ve bu kültürün bir felsefesinden bahsediyoruz. Elbette modern kültürle, modern tıpla hatta bağdaşmayacak olan ve hatta bize belki ters gelen, belki yadırgadığımız unsurlar da olmakla birlikte 50 bin yıllık bir kültürel değer insanlığın da aslında bir birikimidir. böyle bir birikimden bahsediyoruz. Yazar yolculuk boyunca ilkel olarak gördüğü bu insanları yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Bu kupkuru çölde, çölün ortasında hani biz olsak aç kalırız ve açlıktan ölürüz. Ama bu insanlar ne aç kalmışlardır ne susuz kalmışlardır. Konuşmadan birbirleriyle iletişim kurmayı başarmaktadırlar. Karşılaştıkları her tür sağlık sorununu çözecek bir birikime sahiptirler. Hırs, kin, nefret, saldırganlık gibi olumsuz duygulardan arınmışlardır. Asla yalan söylememektedirler. Hiçbir olayı veya kişiyi yargılamamaktadırlar. Dünyada olup biten her şeyden haberdardırlar ve daha birçok olağanüstü yeteneklere sahiptirler. Bu elbette yazar için şaşırtıcı bir durumdur. Hatta ben de kitabı okuduğumda şaşırmıştım. Değerli dinleyenler, çölün ortasında bu yolculuk esnasında bir aborjin düşerek kolunu ya da bacağını kırıyor. Bildiğiniz kırık, hatta kemik dışarıdan baktığınız vakitte bile kırık olduğu belli. Yani o vaziyette. Aborjini yatırıyor. Tabii kabilenin bilgesi, elini temas ettirmeden üzerinde geçirmek suretiyle o yaranın, o kırığın üzerinden sadece geçirmek suretiyle, tabii belli ritüelleri var. Sadece o şekilde bir tedavi uyguluyor ve sabahında kalktıkları vakit o aborjinin sapasağlam olduğunu görüyor. Bu durum haliyle şaşırtıcı geliyor. Buna benzer daha o kupkuru çölde nelerden gıdalandıkları, neleri yiyeceğe dönüştürdükleri, hangi bitkinin neye faydalı olduğunu gördükleri çok ilginç bir seyahat, değerli dinleyenler. Çok eğitici bir seyahate dönüşüyor bu çöl yolculuğu ve orada tabii şunu görüyor. Tanrısal bir birlikten bahsediyorlar. Kan ve kemik, sevgili dinleyenler, bütün insanlarda bulunuyor. Ama farklı olan yürek ve niyettir diyelim ve bu kitabın ana fikri olarak da bunu söyleyelim. Bu kitabı da mutlaka okumanızı tavsiye edelim. Ramazan'da farklı bir bakış açısı da olacaktır diye düşünüyoruz.
Kültür, sanat.
Evet değerli dinleyenler, kültür sanatta bu hafta Türkiye'de koruma altına alınan kültür ve doğa varlığı sayısı 17'ye yükseldi diyeceğiz. Dünya miras listesine giren eser sayımız 17'ye yükseldi. Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisyas Arkeolojik Alanı'nın da dahil olmasıyla birlikte UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren eserlerin sayısı 17'ye yükseldi. Türkiye'den bir varlığın ilk kez 1985 yılında listeye kaydedildiği UNESCO Dünya Miras Listesi'ne Türkiye'den 32 yılda 17 eser dahil oldu. Geçen yıl Ani Arkeolojik Alanı'nın girdiği listeye son olarak Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisyas Arkeolojik Alanı dahil edildi. Polonya'nın Krakow kentinde yapılan UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi toplantısında Türkiye'nin aday gösterdiği Afrodisyas'ın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesiyle birlikte Türkiye'nin yepyeni bir zenginliğiyle, kültürel birikimiyle, mirasıyla dünya tanışmış oldu. Adını aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'ten alan ve özellikle Roma çağında Afrodit tapınımıyla ünlenen Afrodisyas, çok iyi korunmuş anıt yapılarıyla Türkiye'nin en önemli arkeolojik yerlerinden birisi olarak gösteriliyor. Afrodisyas Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Roland, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Afrodisyas'ın olağanüstü doğa ve buluntu toplumuna sahip olduğunu söyledi. Bölgede 1961 yılından bu yana kazı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Roland, Afrodit kültü ve heykellerinin bölgenin en çok dikkat çekici unsurları olduğunu ifade etti. Evet değerli dinleyenler, Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren ilk kültürel varlığı ise Kapadokya ve Göreme Milli Parkı olmuştu. Türkiye'den İstanbul'daki tarihi yerler ile Sivas'taki Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası da aynı yıl listeye girdi ve bir yıl içerisinde 3 varlık dünya mirası olarak tescillenmiş oldu. Listeye 1986 yılında Çorum'daki Hattuşaş, 1987 yılında Adıyaman'daki Nemrut Dağı, 88'de Denizli'deki Pamukkale ve Hierapolis Milli Parkı ile Antalya ve Muğla sınırlar içerisinde yer alan Leton Antik Kenti, 1994'te Karabük'teki tarihi Safranbolu evleri dahil olmuştu. Liste böyle tabi devam ediyor. 17 eserin 17'sinde burada şimdi sıralamayalım. Sevgili dinleyenler, daha kim bilir ne tür eserlerimiz var ve bunlar UNESCO listesine girecekler inşallah. Değerli dinleyenler, bir diğer kültür sanat olayından bahsedecek olursak, Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl verilemedi. İlginç bir ilk kez bu yıl verilememiş oldu. Tam bir kapalı kutu niteliğindeyken cinsel saldırı skandalı yüzünden tüm itibarını kaybeden ve dağılan jüri, dünyanın en prestijli edebiyat ödülünü 75 yıldır ilk kez veremeyecek bu sene. Normalde bu sonbaharda açıklanması gereken 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibini bulması 2019'a kalmış oldu. Gelecek yıl hem 2018'in hem de 2019'un Nobel Edebiyat Ödülü açıklanmış olunacak. İsveç Akademisi'nin bu kararı üyelerinden biri olan şair Katarina'nın kocası hakkında bir dizi cinsel saldırı suçlamasında bulunmasıyla meydana gelmişti. Fransız fotoğrafçı Arnold hakkında 7 kez Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan isimleri sızdırmasının yanında çok sayıda kadına cinsel saldırı düzenlediğine dair suçlamalar yer alıyordu. Ve bunun üzerine geçici daimi sekreter bir açıklama yaptı. İsveç Akademisi'nin aktif üyeleri halihazırdaki güven krizinin uzun vadeli yüksek talepler koyduğunu ve değişim için zinde çalışma gerektiğini, elbette tümüyle bunun farkında olduklarını açıkladı. Ödülün bir sonraki sahibinin açıklanmasından önce akademiye kamuoyu güveninin yeniden sağlanması için zaman gerektiği sonucuna varmışlar ve Nobel Edebiyat Ödülünü geçmişte kazananlar ve gelecekte kazanacak olanlar Nobel Vakfı ve kamuoyuna saygıdan dolayı bir sonraki seneye bırakıldı diyor. Evet değerli dinleyenler, bir diğer kültür haberimiz, Keloğlan 40 yıl aradan sonra aramıza tekrar dönüyor diyeceğiz. Masallara layık bir kerametle her türlü güçlüğü yenen temiz kalpli karakter Keloğlan, Türk sinemasının ilk kez fantastik içerikli bir filmle karşımıza çıkıyor. 1970'lerde Rüştü Asyalı'nın canlandırdığı Keloğlan karakterine bu defa Atilla Doğukan, Türk Yılmaz hayat verirken Güzeller Güzeli Can Kızı ise Yağmur Ün canlandıracak. Keloğlan ve arkadaşları 40 yıl aradan sonra Güzeller Güzeli Can Kızı'nın yardım çağrısı üzerine harekete geçerler ve hayvanların soyunu tüketmeye çalışan zalimlere karşı bir mücadele içerisine girerler ve bir maceraya atılırlar. Masallarda karşılaştığı her olumsuz durumdan mizahi yönü, zekası ve hazır cevaplığı ile zarar görmeden kurtulan Keloğlan, bakalım bu kez zalimlere karşı verdiği savaşı yenebilecek mi? Buradan başarıyla, zaferle çıkabilecek mi değerli dinleyenler? Doğa bilinci ve hayvan sevgisini de işin içerisine katacak modern fantastik bir film gelecek ve biz de bu filmi merakla bekliyor olacağız. Değerli dinleyenler, Asuman Dabak, Kaya Akkaya, Yakup Yavru ve Esvet Şahin'in de rol aldığı bu filmde hayvan haklarının en büyük savunucularından biri olan Ömür Gedik de konuk oyuncu olarak yer alacak. Müzik.
dizelerden.
Sevgili dinleyenler, gene geldik dizelerden köşesine. Dizelerden bölümünde Nilgün Doruk bu hafta Arif Nihat Asya'dan dua şiirini seslendirecek. Ramazan'ın ruhuna da uygun bu şiiri sizlere hediye ediyoruz ve bu şiirle sizleri baş başa bırakıyoruz. Gelecek hafta tekrar birlikte olmayı umuyoruz ve gelecek hafta tekrar birlikte olana kadar mutlu kalın, esen kalın, Allah'a emanet olun.
Kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler. Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver, cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını, bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.